Ayrım 6.
Bugün benim dinleyicim sizsiniz Doktor Hertzfeld. Konferansımı bir tek sizin için hazırladım, dedi Philip büyük ama boş bir salonda kendisinden 10 metre ötedeki birisiyle konuşmaktan hiç rahatsız görünmeyerek. Tamam, yemi yutacağım. Neden bugün senin dinleyicini? Bir düşünün Doktor Hertzfeld. Bana Julius demeni tercih ederim. Ben sana Philip diyorsam ve bunun senin için sorun olmadığını düşünüyorsam, senin de beni Julius diye çağırma hakkın var. Ah, yine de o dejavu. Çok çok uzun zaman önce bana Julius de lütfen, biz yabancı değiliz dediğimi ne kadar açık bir şekilde hatırlıyorum. Müşterilerimi ilk adlarıyla çağırmam çünkü ben onların profesyonel danışmanıyım, arkadaşları değil. Ama sen nasıl istiyorsan öyle olsun Julius. Baştan başlıyorum. Neden bugün benim dinleyicim olduğunu soruyorsun? Buna yanıt olarak yalnızca senin yardım ricana karşılık verdiğimi söyleyebilirim. Bir düşün Julius. Bir görüşme ricasıyla bana geldin ve o ricanın içinde başka ricalar da vardı. Öyle mi? Evet. Bu konuyu biraz daha açayım. Birincisi, sesinde bir aciliyet hissi vardı. Seninle buluşmam senin için çok önemliydi. Belli ki bu rican yalnızca benim nasıl olduğumu öğrenme isteğinden kaynaklanmıyordu. Hayır, sen başka bir şey istiyordun. Sağlığının kötü olduğunu söyledin ve 65 yaşında bir adam olduğunu düşünülürse bu ölümle yüzleştiğin anlamına geliyordu. Bu yüzden yalnızca korktuğunu ve bir tür teselli aradığını tahmin ettim. Bugünkü konferansım senin ricana bir karşılıktı. Biraz dolaylı bir yanıt Philip. Senin ricandan daha dolaylı değil Julius. Tuş, ama hatırladığım kadarıyla dolaylı olmanın senin için bir sakıncası yoktu. Şu anda da öyle. Yardım talebinde bulundun ve ben de seni bütün insanlar içinde sana en büyük yarara dokunacak adamla tanıştırarak karşılık verdim. Ve amacın Man'ın ölmekte olan kahramanı Badenbrook'un Schopenhauer'da bulduğu rahatlığı anlatarak bana teselli vermekti, öyle mi? Kesinlikle. Ve bunu yalnızca bir başlangıç, geleceklerin bir örneği olarak verdim sana. Schopenhauer'da rehberin olarak sana sunabileceğim pek çok şey var ve sana bir teklifte bulunmak istiyorum. Teklif mi? Philip, beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Merakımı uyandırdın. Eyalet danışmanlık lisansı almak için bir danışmanlık programına katılarak programı tamamladım ve diğer bütün gerekleri yerine getirdim. Yalnız 200 saatlik profesyonel süpervizyona ihtiyacım var. Klinik filozof olarak çalışmaya devam edebilirim. Bu alanın kuralları eyalet tarafından düzenlenmiyor ama bir danışmanlık lisansı bana pek çok avantaj kazandırır. Yanlış tedavi sigortası ve kendimi daha verimli bir şekilde pazarlama olanağı gibi. Schopenhauer'ın tersine ne bağımsız bir mali desteğim var ne de güvenilir akademik desteğim. Üniversite denen bu domuz ağlına gelen sersemlerin felsefeye karşı gösterdikleri ilgisizliği kendi gözlerinle gördün. Philip, neden birbirimize bağırarak konuşmak zorundayız? Konferans bitti. Buraya gelip oturmanın ve sohbete gayri resmi bir şekilde devam etmemizin senin için bir sakıncası var mı? Yok tabii. Philip kürsüdeki notlarını toparlayıp evrak çantasına tıkıştırdı. Sonra ön sıradaki bir koltuğa oturdu. Artık daha yakın olmasına rağmen aralarında hala 4 sıra vardı ve Philip'in Julius'a bakabilmek için başını garip bir şekilde arkaya çevirmesi gerekiyordu. Bir değiş tokuş önerdiğini düşünmekte haklı mıyım? Ben sana süpervizyon vereceğim, sen de bana Schopenhauer öğreteceksin diye sordu Julius alçak bir sesle. Doğru, Philip başını çevirdi ama göz teması kuracak kadar değil. Ve yapacağımız anlaşmanın koşullarını düşündün. Çok düşündüm, hatta Dr. Hertzfeld, Julius, evet Julius, söyleyeceğim şu ki süpervizyon istemek için birkaç haftadır seni aramayı düşünüyor ama öncelikle mali nedenlerden dolayı durmadan erteliyordu. Bu yüzden olağanüstü bir tesadüfle senin araman beni çok şaşırttı. Çalışma koşullarına gelince haftada bir buluşur, saati ikiye böleriz. Sürenin yarısında sen hastalarım hakkında uzman tavsiyelerini belirtirsin, yarısında da ben Schopenhauer konusunda sana rehberlik yaparım. Julius gözlerini kapatıp düşüncelerinin içinde kayboldu. Philip iki dakika daha bekledikten sonra teklifime ne diyorsun diye sordum. Hiç öğrenci gelmeyeceğine emin olsam da konferanstan sonraki saatim dolu. Bu yüzden idare binasına gitmem gerekiyor. Şey Philip, bu insanın her gün karşılaşacağı türden bir teklif değil. Düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Bu hafta içinde buluşalım. Çarşamba öğleden sonralarım boş. 4 diyelim mi? Filip başıyla onayladı. Çarşambaları 3'te dersim bitiyor. Ofisimde buluşalım mı? Hayır, Filip, benim ofisimde. Ofisim 249 Pasifik Bulvarı'ndaki evimde. Eski ofisimden çok uzak değil. İşte kartım. Julius'ın günlüğünden notlar. Filip'in konferansından sonra yaptığı süpervizörlük, rehberlik, değiş tokuş teklifi beni sersemletti. İnsan bir başka kişinin tanıdık güç alanına ne kadar çabuk geri dönüyor. Manzaranın ürkütücü aşinalığının başka rüyalarınızda benzeri bir yere gittiğinizi hatırlattığı rüyalardaki duruma bağlı hatıralar gibi. Aynı şey Mariona için de geçerlidir. Birkaç çekişten sonra kendinizi birden yalnızca marihuana durumunda var olan tanıdık bir yerde, tanıdık düşünceler içinde bulursunuz. Aynı şey Filip için de geçerli. Yanında yalnızca çok az zaman geçirdim ve presto, hızla onunla ilgili derinlerdeki hatıralarım ve Filip tarafından uyandırılan garip bir zihinsel durum bir anda yeniden ortaya çıktı. Ne kadar kibirli, ne kadar küstah biri. Başkalarına karşı ne kadar ilgisiz. Ama beni ona çeken bir şey, güçlü bir şey var. Acaba ne? Zekası mı? Azameti ve öbür dünyaya dalmış gibi görünüşü bu olağan dışı toyluğuna eşlik mi ediyor? Ve 22 yıl sonra nasıl da aynı? Hayır, bu doğru değil. Cinsel zorlantısından kurtulmuş. Artık sürekli burnu yerde dişi kovalıyor değil. Hep özlemini duyduğu daha yüksek yerlerde yaşıyor. Ama yönlendirilebilirliği hala yerinde ve o kadar açık ki ve göründüğünden o kadar habersiz ki teklifinin üstüne nasıl atlamalıyım, bana Schopenhauer öğretmesi karşılığında ona 200 saat mi vermeliyim ve bunu teklif eden, isteyen ve gereksinim duyan benmişim gibi arsızca sunuyor. Schopenhauer'la biraz ilgilendiğimi inkar edemem ama Schopenhauer'ı öğrenmek için Filip'le 200 saat geçirmek şu andaki İstek listemde çok alt sıralarda geliyor. Ve ölmekte olan Baden-Brook'la ilgili olarak okuduğu bölüm, Schopenhauer'un bana verebileceklerinin temel bir örneği ise hiç ilgimi çekmedi. Benim hatıralarımın ve eşsiz bilinçliliğimin varlığı olmaksızın evrensel tekliğe yeniden katılma fikri, insanı heyecanlandıran bir rahatlama sağlamıyor. Hayır, aslında hiç rahatlama sağlamıyor. Peki, Filip'i bana iten şey ne? Bu da başka bir soru. Terapi karşılığında savurduğu 20 bin dolarla ilgili olarak geçende yaptığı şu espri belki hala yatırımını geri almanın bir yolunu arıyordur. Filip'e süpervizyon vermek mi? Onu yasal, kurallara uygun bir terapist yapmak. Bu bir ikilem. Ona sponsor olmak istiyor muyum? Nefret dolu birinin onun nefret dolu olduğuna inanıyorum. Herhangi birinin gelişimine yardımcı olacağına inanmıyorken ona bunun için izin vermek istiyor muyum? Her şey dinin yanında, vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık ve hepsinden öte doktrinlerin çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık. 8. İlk çocukluğun sakin ve mutlu günleri. Joanna günlüğünde Arthur'un 1788'deki doğumundan sonra bütün anneler gibi yeni bebeğiyle oynamaktan zevk aldığını yazıyor. Ama yeni bebekler kısa süre sonra eski bebekler olurlar ve birkaç ay içinde Joanna da oyuncağından sıkıldı ve Danzig'deki can sıkıntısı ve yalnızlık yüzünden acı çekmeye başladı. Joanna'nın hayatında yeni bir şey ortaya çıkıyordu. Anneliğin onun kaderi olmadığı, onu başka bir geleceğin beklediğine dair belli belirsiz bir histi bu. Özellikle Schopenhauer, Krevin'deki yazları çok zor geçiyordu. Heinrich yanında bir rahiple hafta sonları ona katılsa da Joanna geri kalan zamanını Arthur ve uşaklarıyla geçiriyordu. Heinrich'in yakıcı kıskançlığı yüzünden karısının komşularla görüşmesini ya da herhangi bir nedenle evden ayrılmasını yasaklamıştı. Arthur 5 yaşındayken aile büyük bir sıkıntı içine girdi. Prusya Danzig'i yönetimi altına aldı ve ilerleyen Prusya askerlerinin Heinrich'in birkaç yıl önce hakaret ettiği generalin komutası altında gelmelerinden birkaç gün önce bütün Schopenhauer ailesi Hamburg'a kaçtı. Sonra bu yabancı şehirde Joanna ikinci çocuğu Adel'i doğurdu ve daha fazla kapana kısıldığını hissedip büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Heinrich, Joanna, Arthur, Adel, baba, anne, oğul, kız birlikte ama ilişkisiz bir dörtlüydü. Heinrich'e göre Arthur Schopenhauer ticaret evinin gelecekteki başı olarak ortaya çıkacak olan bir krizalitti. Heinrich geleneksel bir Schopenhauer babasıydı. Arthur'un çocukluk dönemini bitirdikten sonra işe girişip babalık görevlerini üstlenmek niyetiyle oğlunu aklından çıkararak işleriyle ilgilenmeye devam etti. Ya karısı? Heinrich onun için neler planlıyordu? O Schopenhauer ailesinin tohum zarfı ve beşiğiydi. Tehlikeli derecede canlı olduğu için saklanması, korunması ve engellenmesi gerekiyordu. Ya Joanna? O neler hissediyordu? Kapana kısılmış, kocası ve hamisi Heinrich onun ölümcül hatası, neşesiz gardiyanı, canlılığının acımasız rakibiydi. Ya oğlu Arthur? O da kapanın bir parçası, tabutunun çivisi değil miydi? Yetenekli bir kadın olan Joanna, kendini ifade ve gerçekleştirme için vahşi bir hızla artan bir arzu duyuyordu ve Arthur onun kendisinden vazgeçmesinin acınacak derecede yetersiz bir telafisiydi. Ya küçük kızı? Heinrich tarafından neredeyse hiç fark edilmeyen Adele'in aile dramasında çok küçük bir rolü vardı ve bütün hayatını Joanna'nın bir kopyası olarak geçirecekti. Ve böylece bütün Schopenhauer'lar kendi yollarına gitti. Kaygısı ve kederleriyle ağırlaşan baba Schopenhauer, Arthur'un doğumundan 16 yıl sonra Schopenhauer deposunun en üst kattaki yük penceresine tırmanarak kendini Hamburg kanalının dondurucu sularına attı. Anne Schopenhauer, Heinrich'in kucağındaki evlilik kapanından kurtularak ayaklarındaki Hamburg çamurunu silip rüzgar gibi Weimar'a uçtu. Orada Almanya'nın en canlı edebiyat salonlarından birini açtı. Goethe'nin ve diğer önde gelen edebiyat insanlarının sevgili arkadaşı oldu ve bir düzine iyi satan aşk romanı yazdı. Bu romanların çoğu istemedikleri evliliklere zorlanan ama çocuk yapmayı reddeden ve aşkı özlemeye devam eden kadınlarla ilgiliydi. Ya Arthur? Arthur Schopenhauer yaşamış olan en bilge insanlardan biri olacaktı. Ama en ümitsiz ve hayattan en fazla nefret eden adamlardan biri ve 55 yaşında şunları yazacaktı. İleriyi önceden görebilseydik, çocukların ölüme değil, hayata mahkum olan ama henüz cezalarının ne anlama geldiğini bilmeyecek kadar bilinçsiz olan masum mahkumlar olduğunu görebilirdik. Yine de her insan ileri yaşlara, bugün kötü ve her gün daha da kötüleşecek, ta ki en kötüsü olana kadar denebilecek bir hayat durumuna ulaşmak ister. Schopenhauer, Complete Essays, çeviri Saunders, kitap 5, sayfa 3. Ayrıca bakınız, Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, cilt 2, sayfa 298. Sonsuz uzayda etrafında bir düzine daha küçük kürenin döndüğü, yuvarlak, ortası sıcak, üzerindeki küflü tabakanın canlı ve bilinçli varlıklar ürettiği, soğuk, sert bir kabukla kaplı, sayısız aydınlık küre. Bu gerçek dünya. Schopenhauer, World as Will, cilt 2, sayfa 3, bölüm 1, On the Fundamental Views of Idealism. 9. Julius'ın Pacific Heights'teki büyük evi şu anda satın alabileceğinden daha büyüktü. 30 yıl önce San Francisco'dan ev alacak kadar talihli olan şanslı bir milyonerdi. Karısı Miriam'a kalan 30 bin dolarlık miras bu evi satın almalarını sağlamıştı ve Julius ve Miriam'ın yaptığı diğer bütün yatırımların tersine evin değeri roket hızıyla yükselmişti. Miriam'ın ölümünden sonra Julius evi satmayı düşünmüştü. Bir kişi için çok büyüktü ama onun yerine ofisini evin birinci katına taşımayı tercih etmişti. Caddeden 4 adım içeri girince mavi fayanslı fıskiyenin bulunduğu avluya varıyordunuz. Sol tarafta Julius'un ofisine çıkan birkaç basamak, sağda evine çıkan daha yüksek basamaklar bulunuyordu. Philip tam zamanında geldi. Julius onu kapıda karşılayıp ofisine kadar geçirdi, oturması için kahverengi deri koltuğu işaret etti. Çay ya da kahve ister misin? Philip otururken etrafına bakmadığı gibi Julius'un teklifine de aldırmadı. Süpervizyon konusundaki kararını bekliyorum. Ah, işte bir kez daha doğruca konuya giriyorsun. Bu kararı vermede çok zorlanıyorum. Bir sürü sorun var. Talebinde beni çok şaşırtan bir şey var. Büyük bir çelişki. Kuşkusuz bir terapist olarak senden hiç memnun olmadığıma göre neden senden süpervizyon istediğimi merak ediyorsundur. Kesinlikle. Terapimizin büyük bir başarısızlık, 3 yıl ve büyük para kaybı olduğunu oldukça açık bir dille ifade ettin. Gerçek bir çelişki yok diye karşılık verdi Philip hemen. İnsan becerikli bir terapist ve süpervizörü olup bir hastada başarısız olabilir. Araştırmalar terapinin hastaların üçte biri için başarısızlıkla sonuçlandığını söylüyor. Üstelik bu başarısızlıkta benim de büyük bir rol oynadığıma kuşku yok. İnatçılığım, katılığım. Senin tek hatan benim için yanlış bir terapi tipi seçmen ve bunda çok uzun süre ısrar etmen oldu. Ama bana yardım etme çabanın ve hatta ilginin farkındayım. Bunlar kulağa hoş geliyor Philip. Mantıklı şeyler ama yine de sana terapide hiçbir şey vermeyen birinden süpervizyon istemek. Ben senin yerinde olsam böyle bir şeyi hayatta yapmazdım. Başka birini bulurdum. Söylediklerinden fazlasının olduğunu hissediyorum. Belki sırada sözümü geri almam vardır. Senden hiçbir şey almadığım tam olarak doğru değil. Hep aklımda kalan ve iyileşmemde önemli rol oynayan iki şey söyledin bana. Julius bir an için ayrıntıları sormak zorunda kalmak yüzünden büyük bir öfke duydu. Philip onun ilgilenmediğini mi sanıyordu? O kadar kötü biri olabilir miydi? Sonunda teslim olup sordu. Neymiş bu iki şey? Birincisi fazla önemli gibi görünmüyor ama etkileyiciydi. Sana tipik akşamlarımdan birini anlatıyordum. Biliyorsun, bir yerden bir kadın bulup onu yemeğe çıkarışımdan, yatak odamda aynı rutinle ve aynı müzikle onu baştan çıkarmamdan, sana geçirdiğim o akşamla ilgili fikrini nahoş ya da ahlaksız bulup bulmadığını sordum. Yanıtımı hatırlamıyorum. Ne nahoş ne de ahlaksız bulduğunu söyledin. Yalnızca sıkıcıymış. Sıkıcı, birbirini tekrarlayan bir hayat yaşadığımı düşünerek irkildim. İlginç. Demek öyle söyledim. Peki diğeri neymiş? Mezar taşı sözlerini tartışıyorduk. Nedenini bilmiyorum ama kendim için nasıl bir mezar taşı sözü seçeceğimi sordun. Bu mümkün. Bir çıkmazda olduğumda ve şok edici bir müdahaleye gereksinim duyduğumda bu soruyu kullanırım. Ve mezar taşıma düzüşmeyi severdi diye yazılabileceğini söyledin. Ve sonra da bu sözün köpeğimin mezarı içinde iyi bir söz olabileceğini ekledin. Aynı taşı köpeğim ve kendim için kullanabilirdim. Çok güçlü bir söz. Gerçekten bu kadar sert miydim? Sert olup olmaması önemli değil. Önemli olan etkisi ve kalıcılığı. Çok daha sonra, belki 10 yıl sonra kullandım bunu. Gecikmeli müdahaleler. Her zaman genellikle sanıldıklarından daha önemli olduklarını düşünmüşümdür. Hep bunlar üzerinde çalışmayı istemişimdir. Peki ama bugünkü amacımız için söyler misin bana neden geçen görüşmemizde bunlardan söz etmeyi, sana küçük de olsa bir yararım dokunduğunu kabul etmeyi istemedin? Julius, bunun elimizdeki konuyla, yani benim süpervizörüm olmayı kabul etmeyi isteyip istememen ve karşılığında senin Schopenhauer danışmanın olmama izin vermenle bir ilgisini göremiyorum. Senin bu ilişkiyi görememen ikisini daha da ilişkili kılıyor Philip. Diplomatik olmaya çalışmayacağım. Açık söylüyorum, senin terapist olmaya donanımlı olduğundan emin değilim. Ve bu yüzden süpervizyonun mantığı konusunda bazı kuşkularım var. Donanımlı olmadığımı söylüyorsun, biraz açar mısın lütfen dedi Philip hiç rahatsızlık belirtisi göstermeden. Şöyle açıklayayım. Ben terapiyi her zaman bir uğraş, diğerleriyle ilgilenen insanların yaşam biçimi olarak görmüşümdür. Senin başkalarına karşı yeterince ilgili olduğunu düşünmüyorum. İyi bir terapist acıyı hafifletmeye çalışır. İnsanların büyümelerine yardımcı olur. Ama senin yalnızca diğerlerini küçümsediğini görüyorum. Öğrencilerinin gitmesine nasıl izin verip onları nasıl aşağıladığına bir bak. Terapistlerin hastalarıyla ilişki kurmaları gerekir. Oysa sen başka insanların neler hissettiğine hiç aldırmıyorsun. İkimizi ele al. Sana açtığım telefon yüzünden ölümcül bir hastalığım olduğunu düşünmüşsün. Ama bana en ufak bir teselli ya da anlayış sözcüğü söylemedin. Bu bir işe yarar mıydı? Yani aptalca bir teselli sözcüğü mırıldanmanın yararı olur muydu? Ben sana daha fazlasını verdim, çok daha fazlasını. Bütün konferansı senin için hazırlayıp sundum. Bunu şimdi anlıyorum ama o kadar dolambaçlıydı ki Philip, benimle ilgilendiğini değil, beni yönetmeye çalıştığını hissettim. Doğrudan olsaydın, yüreğinden gelen bir mesajı bana söyleseydin, benim için daha iyi, çok daha iyi olurdu. Çok büyük bir şey değil, belki sağlığım ya da zihinsel durumumla ilgili basit bir soru olabilirdi. Ya da Tanrı aşkına, yalnızca ölmekte olduğuna üzüldüm diyebilirdin. Bu ne kadar zor olabilirdi ki? Eğer hasta olsaydım ben bunu duymak istemezdim. Ben ölümün karşısında Schopenhauer'un sunduğu araçları, fikirleri, vizyonu isterdim ve ben de sana bunları verdim. Şu anda bile ölümcül bir hastalığım olduğuna dair varsayımını kontrol etme gereği duymuyorsun. Bu varsayımda bulunmakla hata mı yaptım? Bir daha söyle Philip, sözcükleri söyle. Acımaz, merak etme. Önemli sağlık sorunların olduğunu söyledin. Bu konuda biraz daha fazla şey anlatabilir misin? İyi bir başlangıç Philip. Açık uçlu bir soru en iyi seçenektir. Julius düşüncelerini toplamak için durup Philip'e ne kadarını anlatacağını düşündü. Yaşam denen evrensel ölümcül hastalığım, şu kalıcı bir çözümü olan geçici rahatsızlığım var ve kısa bir süre önce hayatımı ciddi biçimde tehdit eden habis melanom adı verilen bir cilt kanseri olduğumu öğrendim. Ama doktorlar önümde sağlıklı geçireceğim bir yıl olduğuna dair bana güvence verdi.